Sayın Yavuz Ohan, gündemin en sıcak maddesiyle başlayalım. Türk topçusu Suriye'deki YPG güçlerini vuruyor birkaç gündür. Bu konuda haberler yoğunlaştı. Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buna büyük tepkisi var. Tabii aynı zamanda YPG güçlerinin de tepkisi geldi bu olayın ardından.
Genel tabloyu ortaya koyalım.
Evet.
Bir tarafta Türkiye var. Türkiye'nin ilan ettiği kırmızı çizgiler var. Ve o kırmızı çizgileri aslında tanımayan bir Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, dünyanın en önemli askeri gücüne sahip iki ülke var. Türkiye'nin yanında kim var? Avrupa Birliği'nden çok cılız sesler çıkıyor ve malumunuz Suriye krizinde ne kadar etkisizler. Onun dışında bir Suudi Arabistan'la Katar konumlandırılabilir. Ama o da PYD konusunda değil de Rusya konusunda. Türkiye'nin şu anda iki önceliğini görüyoruz. Birincisi, sınırda bir Kürt oluşumunu ve o Cerablus'la Azez arasını kaldı zaten Afrin'le Kobani'nin birleşebilmesi için. O hattı korumaya çalışıyor. Yani o bölgeye PYD'nin yerleşmesini engellemeye çalışıyor. Birinci husus bu. İkinci husus Halep. Halep'le bağını kopartmamaya çalışıyor. İkisinin de önünde en önemli engel Rusya.
Peki Halep'le bağını koparmamaya çalışıyor diyorsunuz. Halep'le bağı nedir Türkiye'nin şu anda? Neler söylenebilir o konuda?
Çok açık bir şey var. Türkiye orada Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan ve rejime muhalif güçleri bugüne kadar korudu, kolladı ve onlarla birlikte hareket etti. Ve Arap dünyasıyla bağlantısı anlamında da bir koridor olarak o bölgenin kalmasını talep eden bir Türkiye var. Yani Türkiye'nin bugüne kadar koruduğu savaşan gruplar orada bulunuyorlar. Ayrıca bu hattı koruyarak Türkiye'ye yönelik başka göç olmasını, daha fazla insanın Türkiye sınırlarına gelmesini de engellemeye çalışıyor. Çünkü hani eğer kuşatılırsa, Türkiye ile bağlantısı koparılırsa, kimilerine göre 250-300 bin, kimilerine göre 600 bine kadar Suriye'nin yeniden Türkiye sınırlarına gelebileceği endişesi taşınıyor ve bunu çok açık bir şekilde de dile getiriyor Türk yetkilileri. Diyorlar ki eğer bu hat koparsa oradan gelecek olan 250-300 bin kişi Türkiye sınırına gelecek. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, aynı zamanda Avrupa'nın sorunu. Ve Avrupa'yı da Rusya'ya karşı bu hattın kopmaması için girişimde bulunmaya davet ediyorlar. Ama işin stratejik boyutundaysa Arap dünyasıyla Türkiye'nin bağının kopmaması var elbette. Çünkü iki nokta, Kobani'ye baktığınız zaman, Afrin'e baktığınız zaman Kürtlerin kontrolü altında ve Türkiye'nin Arap dünyasına tek çıkışı da Halep üzerinden olabilir gibi görünüyor. Bu çerçevede ileriye dönük bir stratejinin ürünü yakın tehlike olarak da mülteci akınını gösteriyor Türkiye. Ama şurası bir gerçek. Bugüne kadar Türkiye'nin uyguladığı Suriye politikası sonuca baktığınız zaman zaten bugüne kadar hep eleştiriliyordu ama sonuca geldiğinizde tek başına kalmış bir Türkiye ve tamamıyla Suriye politikası çökmüş bir Türkiye var ortada. Bunu herhalde bir unsurunu Rusya olarak koymak lazım ortaya. Çünkü 24 Kasım'da Rus uçağı düşürdükten sonra Rusya deyimlerinde ise Türkiye'nin burnunu sürtmek için arazide, ki etkin de arazide, çünkü Esad'ın
daveti üzerine gitti. Evet.
Evet, Suriye'ye gittiği için oranın hava sahasını tümüyle kontrol altına aldı ve Türkiye kendi sınırına yakın uçak uçuramaz hale geldi. Birinci husus bu ve Rusya PYD ile çok yakın ilişkiler kurdu. Türkiye'nin PYD'ye karşı alerjisinin farkında ve PYD ile birlikte alanda Türkiye'yi kuşatan bir hareketin içinde.
Yani bu arada Türkiye'nin görünüşte
hoşuna gitmiyorsa onu yapıyor.
Görünüşte Suriye ordusu ya da Suriye hükümeti, Rusya, daha doğrusu Suriye'deki Rus unsurlar ve PYD sanki bir üçlü koalisyon kurmuşlar gibi bir hava da görünüyor sanki uzaktan bakıldığı zaman. Böyle midir olay? Yani aralarında bir ittifak mı var şu anda?
Birlikte hareket ettiklerini görebiliyoruz. Zaten eğer bakarsak çatı organizasyon Rusya. Rusya'nın kontrolünde hem rejim güçleri belli alanlarda ilerliyorlar, Halep ve çevresinde. Ve aynı zamanda Rusya'nın yine kontrolünde ve desteğiyle, hava desteğiyle PYD ilerliyor. Nerede? Fırat'ın batısına doğru, diğer taraftan da Afrin'den Azize doğru. Yani Türkiye'nin sınırlarında bir kontrol mekanizması oluşturuyor Rusya. Bir taraftan rejim güçleriyle Halep'i kuşatmaya çalışıyor, bir taraftan da PYD'ye destek vererek Türkiye sınırlarındaki etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Peki Türkiye ne diyor? Türkiye bunu bir varlık yokluk meselesi olarak görüyor. Zaten içeride Kürtlerde sorunu var. Bir de dışarıda PYD'nin böyle bir organizasyonun içinde olmasından son derece rahatsız. Bütün sınırında bir koridor olarak PYD'nin bulunması bir kabus olarak görünüyor. Önümüzdeki süreçte stratejik olarak büyük bir tehlike olarak algılanıyor. Ve PKK'ya yakın bir örgüt olarak, hatta PKK'nın bir kolu olarak adlandırılıyor PYD. Ve buna izin vermeyeceğini söylüyor her fırsatta. Şimdi birkaç gündür Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları var. Biz Aziz'in düşmesine izin vermeyeceğiz. Biz PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesine izin vermeyeceğiz. Afrin'in doğusuna geçmesine izin vermeyeceğiz.
Aziz'in alınmasına izin vermeyeceğiz diyor, değil mi bir de?
Düşmesine izin vermeyeceğiz diyor, evet. Peki bu yapabilmesi için elindeki enstrümanlar ne? Nasıl yapabilirsiniz bunu? Birkaç bir şey olabilir. Birincisi, Aziz bölgesindeki Özgür Suriye ordusunu havadan desteklersiniz. Onlara karşı hareket edeni havadan uçaklarla vurabilirsiniz. Böyle bir imkan yok Türkiye'nin. Hava sahasını asla kullanamıyor. İkincisi, kara gücüyle yapabilirsiniz. Böyle bir şeye bütün dünyanın karşı çıktığını görüyoruz. Çünkü iyice içinden çıkılmaz hale getirecek bölgedeki durumu. Üçüncüsü, sınırdaki uzun menzilli toplarla oradaki arazideki Özgür Suriye ordusuna destek verebilirsiniz ki Türkiye bu üçüncü elindeki tek enstrümanı, üçüncü yolu deniyor. Ve uzun menzilli toplarla Özgür Suriye ordusuna PYD karşısında destek veriyor. PYD'nin mevzilerini vuruyor, hareket eden unsurlarını vuruyor, vurmaya çalışıyor. Bu bir sonuç getirir mi? Askeri uzmanların söylediğini söyleyeyim, bundan bir sonuç alma ihtimali yok. Amerika Birleşik Devletleri ise olanları sessiz bir şekilde izliyor. Ve
bu arada top atışlarının durdurulması isteğinde bulundu. Evet.
Durdurulması istiyor, sadece o değil, Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi. Yani bütün dünya PYD'yi işine karşı savaşan meşru bir unsur olarak görüyor. Türkiye PYD'yi kendi varlığına bir tehdit olarak görüyor. Asıl meselemiz burada ve sorgulanması gereken mesele PYD nasıl oldu da 6 ay önce Ankara'da Salih Müslim ağırlanırken bugün Türkiye'nin varlığına bir tehdit haline geldi. Bu nasıl öngörülemeli? Hükümet tarafından, devlet tarafından, güvenlik güçleri tarafından. Bu soru bugün Davutoğlu'na da soruldu. 6 ay önce durum farklıydı, bugün farklı dedi. 6 ay önce çözüm süreci vardı, bugün çözüm süreci yok dedi. Yani Türkiye'nin kendi Kürtleriyle meselesi aynı zamanda Suriye'deki oluşumu da etkileyen bir unsur haline geldi. Bugün Davutoğlu dedi ki Türkiye'yi savaştaymış gibi göstermek yanlış. Türkiye bir savaşta değil. Sadece komşusunda olup bitenlere kayıtsız değil, oradaki oluşumları etkilemeye çalışıyor. Ki hükümete yakın gazetelerin birçoğunda bu aralar baktığınız zaman Türkiye sanki inanılmaz işler yapıyor ve Suriye'ye savaş açacak gibi bir görüntü var. Bundan hükümetin bile rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir savaş ihtimalini mümkün olduğu kadar uzakta tutuyor.
Bir savaş çığırtkanlığı mı var belirli kesimlerde şu anda Türkiye'de?
Kesinlikle bir savaş çığırtkanlığı var. Onlara ilişkin ciddi eleştiriler de var. En son eleştiriyi de işte Davutoğlu getirdi. Yani bir savaşın Türkiye'ye nelere mal olacağını hesap edemeyen ve o bölgede Türkiye'nin etkili olması için gerekirse bedel ödemesi gerektiğini söyleyen bir zihniyet var. Ama tabii savaşın karşısında duran da çok geniş bir kitle var. Aklı başında hiçbir iktidarın, yöneticinin, siyasetçinin savaşı istemeyeceğini de hesap ediyoruz. Türkiye'deki iç politikayı da düşünerek konuşmak lazım ama onu bir kenara koysak bile bu çerçevede savaş ihtimalinin yine de Türkiye'den uzak durduğunu düşünebiliriz. Yalnız bir nokta var. O kadar çok birbirine girift ilişkiler var ki, o kadar dar bir alanda bir savaş oyunu oynanıyor ki ve çok dikkatli olunması gereken bir süreçten geçiliyor ki yani bir kaza ihtimali herkesin tabii yüreğine ağzına geçen gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Yani bir kaza sonucu bir dünya savaşı bile çıkabilir. İşte Medvedev'in açıklaması, Suudi Arabistan, Katar eğer Türkiye karadan Suriye'ye müdahale ederlerse bir dünya savaşı çıkabilir dedi. Üçüncü dünya savaşı.
Evet, Rusya'nın bu tür demeçleri çok ilginç. Son birkaç gündür bu tür tavırlar ortaya koyuyor ve hatta belki de biraz tehditvari söylemlerde de bulunuyor.
Türkiye'nin o bölgede mülteci sayısı artarsa sadece Türkiye bu işten zarar görmez, Avrupa'da diyerek Avrupa'yı olaya dahil etmeye çalışıyor ama Avrupa'nın da geride durduğunu söyleyelim bu konularda. Zaten etkisi son derece sınırlı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık bölgede, arazide etkisinin çok sınırlı olduğunu görebiliyoruz. Bu son Rusya'nın açıklamalarına karşı da Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Dünyayı korkutmaya çalışıyor diyerek. Yani Türkiye bir şekilde Amerika'yı meselenin içine çekmeye çalışıyor. Rusya'dan bu tip açıklamalar geliyor ve Kerry'nin bir açıklaması var hatırlayacaksınız. Ne yapacağız, Rusya'yla savaşacağız mı diye. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye yüzünden Rusya'yla savaşmayacağı açık. Türkiye'nin hassasiyetleri ortada. Suudi Arabistan bir takım sıkıntılar yaşıyor. Özellikle başından beri uyguladığı Suriye politikalarının çöktüğünü onlar da farkında. Son bir girişimleri var biliyorsunuz. Askeri bir harekata karadan hazır olduklarını açıkladılar. Sonrasında Suudi uçaklarının Türkiye'de İncirlik'te konuşlanacağına ilişkin bir açıklama yapıldı. Türkiye'den de bu doğrulandı. Ama hala muamma, gelip gelmedikleri konusunda tam bir bilgi yok.
Konya'da, gerçi bazı basın yayın organlarında Suudi Arabistan, Suudi uçakların Türkiye'den havalanarak Suriye'de bazı mevzileri bombaladığına dair haberler geçti.
Bunlar doğrulanmadı ve Suudi Arabistan uçaklarının şu anda İncirlik'te operasyonlara dahil edildiğine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı ama bugün olmazsa yarın diye Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması var. İncirlik'te Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandırılacağına ilişkin. Konya'da eğitim uçuşunda birkaç Suudi Arabistan uçağının olduğuna ilişkin de bilgiler var. Biraz karışık ama zaten simgesel. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinasyonu olmadan, çünkü koalisyona dahil olacak, koordinasyon olmadan Suudi Arabistan uçaklarının kafasına göre gidip de PYD'yi veya ne bileyim işte rejim güçlerini bombalama ihtimali yok. Karadan bu organizasyona dahil olma talepleri var ki Katar Devlet Başkanı'nın açıklamaları var Katar şeyinin. Amerika Birleşik Devletleri ile bu meseleleri konuştuk. Daha önceden yapılmış bir planlamaydı bu. Koalisyon dışında bir organizasyon gibi algılamamak lazım diyor. Amerika'nın duruşu da belli. Yani karadan bir harekat ve karadan yapılacak bir harekata Rusya'nın tepkisiyle oluşabilecek bir savaş şu anda pek yakın bir tehlike gibi görünmüyor. Savaşı tehlike görenler için söyleyeyim. Ama Türkiye'nin bir PYD sorunu var. Türkiye'nin orada organizasyonu yönetememe sorunu var. O sorunla birlikte yaşamaya devam ediyor. İşte az önce bir açıklama yapıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Rusya'ya karşı sertleştiğini göstermesi açısından çok önemli bu açıklama. Dışişleri Bakanlığı diyor ki bugün sivillere yönelik Rusya'nın yaptığı saldırılarda yaklaşık 30 Suriyeli hayatını kaybetmiştir. Bu bir savaş suçudur diyor. Böyle devam ederse daha içinden çıkılmaz bir hal alacaktır ve bunun bedelini ödeyecektir gibi mealen söylüyorum. Bir açıklama bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Rusya'ya karşı en sert açıklama. Yani ipler daha da geriliyor ama bu gerilme kopma noktasına gider mi derseniz şahsi görüş olarak söylüyorum. Kimse bunu istemez ve buna cesaret edemez. Ancak Türkiye'nin çok zorda olduğunda altını çizelim özellikle Suriye'deki gelişmeler karşısında etkisiz kalma açısından.
Bu arada IŞİD'den hiç söz edilmiyor. IŞİD'in oradaki gücü nedir? Muhaliflerle birlikte mi savaşıyor?
Orada da tabii iddialar farklı. Rusya, Türkiye ile arasındaki gerginliği göz önünde bulundurursak IŞİD'e destek veriyor biçimindeki iddialarına devam ediyor. Ama şu anda sanıyorum öncelik Rusya tarafından da rejim güçleri tarafından da IŞİD değil. Öncelikle Halep hedefte ve bir diğer hedefte PYD'nin Türkiye sınırını tamamen kontrol altına alması. IŞİD'den şu anda kimse bahsetmiyor.
Bir de geçtiğimiz günlerde yine bir haber daha vardı. Daha doğrusu Suriye makamlarının iddiaları, Birleşmiş Milletler'e götürdükleri bir iddia, oraya yazdıkları bir mektuptan kaynaklanarak Reuters haber ajansının geçtiği bir haberdi. 100 kadar silahlı unsurun Suriye'ye girdiği, bunların arasında Türklerin de bulunduğu şeklinde bir haber vardı. Bu haberin doğruluğu ya da bu haber yalanlandı mı? Nedir konu?
Yalanlandı, teyidi olmadı. Şam'ın bir iddiasıydı bu. PYD'ye karşı bombalama başladıktan sonra 100 kadar Türk askerinin de Suriye sınırına geçip içeriye girdiği biçiminde bir iddiaydı. Doğrulanmadı ve bugün Davutoğlu'nun net bir açıklaması var. Hiçbir resmi güvenlik gücü Suriye sınırları içinde değildi Türkiye'nin herhangi bir resmi güvenlik gücü dedi. Onu net bir biçimde yalanladı. Ben doğru olma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Çünkü Türkiye karadan bir harekatın oluşturabileceği sorunlar konusunda sanıyorum masa üstünde birçok hesabı yapmıştır. Çünkü sonrasında daha da içinden çıkılmaz ve savaşın daha da büyüdüğü ya da Türkiye'nin içlerine doğru yayıldığı bir süreç yaşama ihtimalini sanıyorum göz önünde bulunduruyorlar.
Bu arada İran'dan hiç konuşmadık. İran da aslında bölgede aktif. İçeride bir takım unsurları var. Sessiz gibi görünüyor ama bir yerde olaylara yakından müdahilmiş gibi de bir görüntüsü var aynı zamanda değil mi?
Tümüyle içeride, hatta 9, 11, 15 farklı sayılar veriliyor ama generalini bu savaşlarda kaybettiğine ilişkin de bilgiler var İran'ın. Gayri resmi kuvvetleriyle, rejimle birlikte mücadele eden bir ülke. Ama şimdi düşünün, İran işin içinde ve tam da işler istediği gibi giderken, Türkiye gibi bir ülke bu kadar köşeye sıkışmışken, Rusya gibi bir sözcü varken İran herhalde çok fazla sesini çıkarmaz, çıkarmıyorlar. Türkiye'den zaman zaman İran'a yönelik suçlamalar oluyor ama o kadar tabii Türkiye'nin hedefinde de Rusya var, Rusya'nın hedefinde de Türkiye. Yani iki ülkenin ön plana çıktığı bir gergin süreç ve bir savaş kaygısı yaşıyoruz.
İran'da bilindiği kadarıyla orada da silahlı Kürt unsurların olduğu bilinir yıllardır. İran'da bir takım mücadelelerde bulunurdu. Peki Türkiye'nin güneyindeki oluşumu İran nasıl karşılıyor sizce?
Oraya karşı bir eğer itiraz olsaydı herhalde Rusya'yla zaten işbirliği yapıyor. O işbirliğinde kendi sözü olurdu. Anladığımız kadarıyla o da destekliyor. Daha çok Türkiye'yi etkileyeceğini düşünüyor bu yapının. İran'daki Kürt unsurların daha doğrusu PKK'nın kolunun PEJAK olduğunu biz dinleyenlere aktaralım. Suriye tarafında PYD, Türkiye tarafında da PKK. Yani üç oluşum var. Üç oluşumun da bir elden ve hani Öcalan'ın kurduğu PKK üzerinden yönetildiğine ilişkin de bir iddiası var Türkiye'nin de. İran'ın da PEJAK konusunda herhalde böyle bir düşüncesi var. Ama İran'la sanki oradaki örgütü biraz daha kontrol altına almış durumdalar. Sanki zımnen bir anlaşmayla hareket ediyorlar gibi bir görüntü var. Son dönemde Türkiye ile bölgede özellikle çok ciddi direk güreşi yaptığı için orada da bir işbirliğine gitmiş gibi bir hava var. En azından İran'a karşı bir sorun çıkartmadığını görüyoruz PKK'nın ya da İran'daki kolu PEJAK'ın. Zaman zaman da Kandil'deki üst yöneticilerin İran'a gidip geldikleri, bir süre kaldıkları, İran gizli servisiyle bir takım görüşmeler yaptıklarına ilişkin Türkiye'de yazılı medyada haberlerin çıktığını hatırlatalım.
Dilerseniz bir de son olarak Türkiye'nin güneydoğusundaki olaylara değinelim. Cizre'deki olayların bittiğini ancak sokağa çıkma yasağının birkaç gün daha süreceğini açıklamıştı yetkililer. Bu sokağa çıkma yasağı hala sürüyor bilindiği kadarıyla. Bunun yanı sıra diğer ilçelerde, illerde, mahallelerde olaylar sürüyor mu? Gözler daha çok Türkiye'nin güney sınırına, Suriye sınırına çevrilmiş durumda olduğundan güneydoğudaki olaylarla ilgili haberler biraz ikinci plana geçmiş durumda. Nedir en son durum?
Evet, aslında birbiriyle bağlantılı iki sorundan bahsediyoruz. Sınırın diğer tarafına geçtiğiniz zaman PYD'nin sorunu, bu tarafa geçtiğiniz zaman PKK'nın sorunu ve Türkiye tarafında tabii sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar. Şöyle söyleyeyim, Cizre'de operasyonların bittiğini İçişleri Bakanı duyurdu, sokağa çıkma yasağı devam ediyor dedi. Oradan biraz daha arama tarama faaliyetlerinin süreceğini anlıyoruz. Ama sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacağını için bilgi yok. Sadece bir işaret var. Milli Eğitim Bakanlığı oradaki okul müdürlerini bölgelerine çağırmışlar. Yani okulların açılabilecek durumda olanların açılması için bir girişim olduğunu anlıyoruz ki o da gündüz sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının yakın olduğunu gösteriyor. Sur'la ilgili yapılan son açıklama operasyonların %95'inin bittiği yönünde ama o %5'lik kısmın ne zaman biteceğine ilişkin sorulara bir süre veremeyiz ama %95'i tamamlandı biçiminde bir değerlendirme var. Valinin yaptığı son açıklama bu yönde. Sur'da da bir süre daha sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini anlıyoruz. Ama bununla sınırlı kalacak mı? Sanki bu sokağa çıkma yasakları buralarda operasyonlar bittikten sonra başka ilçelere de yayılabilir gibi bir görüntü var. Özellikle Nusaybin en fazla konuşulan ilçelerden birisi. Nusaybin'de de barikatlar ve hendeklerin şu anda var olduğunu biliyoruz. Hatta bugün bir gösteri sırasında 12 yaşında bir çocuğun da hayatını kaybettiği haberini verelim. Nusaybin'de yakında bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi bekleniyor. Ayrıca İdil'de öğretmenler seminer için İdil dışına davet edildiler. Tıpkı Sur'da ve Cizre'de olduğu gibi İdil'de de yakın zamanda bir sokağa çıkma yasağı ve operasyonların başlama ihtimali göz ardı edilmiyor. Yani devam edecek gibi Güneydoğu'daki operasyonlar ve operasyonlarla birlikte sokağa çıkma yasakları. Şurası bir gerçek. Suriye'yi konuşuyoruz. Suriye'de PYD'yi konuşuyoruz. Türkiye'de PKK'yı konuşuyoruz. Sokağa çıkma yasaklarını, çatışmaları konuşuyoruz. Yani Türkiye kendi Kürt sorununu çözemeden çevresindekilerle de doğru bir politika üretemiyor maalesef. Başbakanın doğrudan kendisinin söylediği bir cümle olduğu için tekrar etmek istiyorum. Salih Müslim Ankara'ya geldiğinde ortam ve atmosfer farklıydı. Çünkü o zaman çözüm süreci vardı dedi. Yani eğer çözüm süreci devam ediyor olsaydı, eğer Türkiye kendi içindeki Kürtlerle müzakereye veya diyaloğa devam ediyor olabilseydi, bugün Suriye'de yaşananlar veya Suriye'deki bu sıkışmışlık hali Türkiye'nin başına gelmeyecekti. Yani kendi sorununu çözmek zorunda kalacak olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Açıklanan yeni bir takım planlar var. İşte kardeşlik, demokrasi, birliktelik planları, işte herkes bizim muhatabımız olacak gibi. Ama Türkiye'nin geçmişten yaşadığı bir tecrübe de var. Kim savaşıyorsa onunla konuşmak durumundasınız. Aksi takdirde maalesef silahlar susmuyor. Ve Mart'a ilişkin çok kara tablo çizen bir takım uzmanlar da var. umarız bu yanlış böyle devam etmez, bir şekilde konuşarak bir işi çözmenin formülleri aranır ama orada da o bölgede de çok iyi günler beklemiyor eğer böyle devam ederse Türkiye.
Sayın Ohan çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ediyorum Tanju Bey.
Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Sağ olun.